Podcast dinle.
Herkese merhaba. İki Bavul'dan ben Yasemin.
Ben de Tayga.
Evet, bugün Avrupa'ya gidiyoruz ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Budapeşte aslında iki bölgeden oluşuyor. Yani Buda ve Peşte olmak üzere. Ortasından da Danube Nehri geçiyor. Yaklaşık 1870'ten beri Budapeşte olarak anılıyor ama öncesinde 3 şehirmiş burası. Buda, Peşte ve Obuda olarak. Ama şu anda Budapeşte olarak Macaristan'ın başkenti. Ayrıca birkaç tane de fun fact'le başlayalım direkt Tayga.
Tabii ki hemen.
Burası Rubik kübünün, mürekkepli kalemin ve kibritin icat edildiği yer. Yani Macaristan'da icat edilmiş. O yüzden de bu ilginç bilgiyle de başlamak istedim. Bir de Budapeşte'den işte Danube Nehri geçiyor dedik. Bu şehirde 8 tane büyük önemli köprü var. Bu şekilde bir yerden bir yere ulaşım sağlanıyor. En önemli köprülerinden biri de en eski olan Chain Bridge. Zaten biraz daha detaylı bahsediyor olacağız.
Evet, belki Avrupa'nın en ünlü köprülerinden aslında Chain Bridge sanırım.
Evet, olabilir. Peki Tayga, sen nasıl gittin? Nerede kaldın? Nasıldı Budapeşte? Biz ayrı ayrı gittik Budapeşte'ye.
Ben Budapeşte'ye kışın gittim. Yine işte bu yılbaşı pazarlarının zamanı, onları da anlatırım. Direkt hani uçakla gittik Budapeşte'ye. Havalimanına indiğinizde Budapeşte ile ilgili diğer yerlerde karşılaşmadım. Sizi böyle belirli insanlar karşılıyor ve işte taksi, ulaşım vesaire için size o valiz yerinden beri durmadan işte bizden alın, bizden alın diye geliyorlar. Fakat onlardan almadık, kendimizi dışarı attık. Bir tane kube var, orada da işte sıraya giriyorsun, taksi numarası alıyorsun. Ve o taksiyi 20 dakika biz bekledik ama çok daha fazla bekleyenler de oluyormuş, kalabalık bir havalimanı çünkü. Öyle şehir merkezine gittik. Biz şehir merkezinde kalmayı istedik. Bu St. Stephen's Bazilika var zaten, şehirden çok görülebilen büyük bir bazilika. Onun böyle 3 dakika yürüme mesafesinde Hilton Garden Inn'de kaldık. Çok tavsiye ederim çünkü hani çok merkezi ve fiyatı da çok uygundu. Sen nerede kaldın? Merkez tarafında mı?
Ben de merkezde kaldım. Hatta Chain Bridge'e hani çok yakın olan Sofitel Budapest Chain Bridge otelinde kaldım. Gayet güzel. Yeri çok merkezi. Onun dışında havalimanından yaklaşık 30-35 dakika taksiyle. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Hani gayet konforlu. Fiyat olarak da uygun fiyatlı. Güzel bir opsiyon olabilir.
Bir de zaten şehir merkezine geldikten sonra her yere yürüyerek gidiyorsunuz Budapeşte'de de. O çok avantaj. O yüzden hani merkez tarafında kalırsanız hiç bir daha taksi, otobüs vesaire hiçbir şeye gerek kalmıyor aslında.
Evet, küçük bir şehir. Evet. Yürünerek gezinebilecek bir şehir kesinlikle.
Tatlı bir şehir. Keyifli aslında. İki tarafı var. Bu dediğimiz şu an Peşte tarafında. Peşte tarafı biraz daha ne diyeyim, eğlenceli kısım diyebilir miyiz Yasemin? Bu da biraz daha eski kalelerin olduğu ve hani yerleşim yerinin olduğu kısım. Biz daha çok Peşte tarafında vakit geçirdik. O taraf güzeldi. Hemen şeyle devam edelim. Bir tane de bizim çok beğendiğimiz ama kalmadığım benim bir tane daha otel var. Four Seasons Hotel Grayson Palace var. Kesinlikle gitmeniz lazım. Zaten Cambridge'in hemen önünde diyebiliriz. Çok keyifli bir otel ve çok eski bir otel ama manzaraları çok güzel aslında otelin.
Manzarası çok güzel. Orada 5 çayı da oluyor bu arada. Eğer ilgileniyorsanız önden rezervasyon yapıp o çay odasında 5 çayı da alabilirsiniz. Çok güzel böyle cam varaklı bir bölümü de var. Gezmesi yani müze gibi gezebilirsiniz oteli. Vaktiniz varsa bir çay içip veya bir restoranında da yemek yemenizi öneriyoruz.
Yılbaşı zamanı giderseniz de ikonik böyle kocaman bir çam ağacı oluyor. Hmm. Çok güzel süslenmiş. Her sene farklı süslüyorlar. Girişinde de o oluyor.
Ben şeylere de bayılıyorum. Böyle canlı çiçeklerle. Her dönem hangi çiçek varsa otelin girişinde onunla süslüyorlar. Gerçekten insanın içini açıyor otele girer girmez.
Çok şık bir otel gerçekten. Ben bir de yılbaşı marketlerinden bahsedeyim Yasemin yeri gelmişken. Ben tabii böyle yılbaşıyla ilgili her şeyi çok seven bir insanım. Diğer bölümlerde de hep zaten genelde öyle odaklı seyahat ederim.
Yani her yıl yılbaşı döneminde Tayga'ya gittiğimizde bütün mağazalar, böyle yılbaşı mağazaları, özellikle yılbaşı ağacı süslemeleri satılan mağazalara gireriz. Bir yarım saat 45 dakika orada vakit geçiririz kesinlikle.
Ev zaten süsleme dolu. Yine Budapeşte'den de tabii ki de aldım. İki tane büyük var. Aslında üç tane var da iki tanesinden bahsedeyim. Bu demin bahsettiğim şey St. Stephen's Babazilika önünde açılıyor. Orada küçük bir işte ne diyeyim, bu buz pateni pisti de var. Yanında oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Çok kalabalık oluyor. Yani şu an pandemi döneminde eski resimlere bakınca nasıl gitmişim diyorum. Yani yürüyemiyorsunuz. O kadar kalabalık bir yılbaşı pazar yeri. Orası çok güzeldi. Orayı tavsiye ederim. Bir de oradan böyle bir 10 dakika yürüme mesafesinde Worth Marty Square var. Burada da böyle zaten bir kare şeklinde hakikaten ve işte yemek yerleri de var. İşte Vapiano var vesaire. Onların yanlarında da yemek yiyebilirsiniz. Ortada kocaman işte gerek yılbaşı süsü satan, yılbaşında yemek zamanı çok keyifli oluyor zaten. İşte mulwine, sıcak şarap çok satılıyor o zamanlarda. Bir de Yasemin, Budapest'te özel bir chimney cake var. Onu yedin mi sen?
Yemedim ama çok gördüm yiyenleri. Böyle şey baca şeklinde bir hamurdan yapılan.
Baca şeklinde.
Çok güzel duruyor böyle gerçekten. Aynen. Üzerinde toz şekerle kaplı.
Evet, Nutella ile de bu arada yeniyor. Onu da yılbaşı pazarlarında düşemedi. Böyle şeyle çeviriyorlar işte. Ocak üstünde çeviriyorlardı. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Bir de potato pancake'leri var. O da sanırım yılbaşı zamanı çıkıyor. Böyle pizza tarzı, aynı zamanda peynir de koyuyorlar. Üstüne böyle çeşitli süslemeler de koyuyorlar. Onu da hani yemek olarak deneyebilirsiniz bu yılbaşı pazarlarında diyeyim. Yılbaşı zamanı giderseniz bu iki şey kesin yapılması gerek.
Bir de Tayga, başta şey St. Stephen Bazilikası'ndan bahsettin. İstersen kısaca bir onu da, çünkü en önemli bazilikalardan biri Budapeşte'deki. Buranın aslında sabahları 10'da açılıyor, 4.30'a kadar da açık. Ve çok güzel bir şeyi var, doğumu var. Yani zaten genel olarak içerisini gezmesi de keyifli bir bazilika. Burası 1868'de restorasyon prosesine girmiş ve bir şekilde bir dönem şimşek çarpıyor kubbesine ve bütün bazilika o dönemde yıkılıyor. En baştan yapmaları gerekiyor. Benim çok ilgimi çekmişti bu bilgi. İçine girdiğinizde de bence yapmanız gereken iki şey var. Bir, ikinci kattaki hazine odası. Burada çok değişik böyle altın kaplama eserler var. Bir de Holyrood Şapeli dedikleri bir alan var. Burada da zaten bazilika ismini veren St. Stephen'ın sağ elinin mumyası yer alıyor. Bunun da nedeni aslında topluma katkı sağlamasından nedenle böyle bir onu anma alanı yaratmak istemişler. Değişik değişik bir şey, onurlandırma şekli ama
onları etmişler.
Görmesi gereken yerlerden.
Bazilika ama çok güzeldi. Ben çok keyif almıştım. O girişte işte Yasemin dediği taraf ücretsiz taraf. Oraya girebiliyorsunuz ama içi de çok büyük Yasemin. Bayağı sen dediğin kapısı çok ağır. Ben kapı üstüme kapanmıştı orada. Bayağı bir darbe almıştım. Yine kalabalıktı, girmeye çalışıyoruz. Oradan kapı o kadar ağır ki üstüme doğru biri böyle bıraktı ve direkt çarptı bana. Biraz arbedeli girmiştim ama çok güzeldi hakikaten içi. Bir de dom kısmına da çıkmak için oranın da manzarası çok güzel. Bilet alıyorsunuz bilet bölümünden. Ya yürüyerek ya da asansörle çıkabiliyorsunuz. Ben yürüyerek tercih etmedim çünkü genelde klostrofobik oluyor öyle bazilikanın çıkışları. O yüzden asansörle tercih ettim. Böyle biraz orta kata geliyorsunuz, sonra tekrardan asansör sırası bekliyorsunuz. Yani çıkmanız bir 45 dakikayı buluyor. Ama üstü çok güzel, böyle ne diyeyim, çitle çevrilmemiş. Böyle mesela Notre Dame da öyleydi. Çok hani manzarayı o yüzden göremiyordunuz. Burada çok o yüzden açık bir manzara var. Yuvarlak bir şekilde dönüyorsunuz ama çok keyifli. Domu da tercih edebilirsiniz. İçi de bu arada çok güzel. Aslında tam o Notre Dame'ın kamburu filminin çekildiği yer gibi. Çok benziyor, ben çok benzettim ona. İçi de çok güzel. Bazilika'yı ben çok beğenmiştim.
O zaman yemeklerden de birazcık bahsedelim. Genel olarak çünkü Osmanlı kültürünün yoğun olduğu bir yer. Özellikle bu mutfakta paprika çok kullanılıyor ve gulaş en ünlü yemekleri. Bilmiyorum Tayga denedim mi ama zaten dana eti, soğan, kırmızı biber bizim böyle kırmızı et yemeklerimize benziyor tavada yapılmış. Gulaş bu arada ismi yani Macarca'da çoban demek. Çünkü eskiden çobanların çok sık yediği bir yemekmiş. Güzel bir yemek. Gitmişken kesinlikle deneyebilirsiniz. Önereceğim bir yer var mı gulaş yemek için?
Vakvarju var. Bu demin dediğim işte yılbaşı pazarlarının yanında bir restoran. Böyle çok özel Macar yemeklerini yemek için kesinlikle oraya gidebilirsiniz. Bir de zaten Budapest'in en ünlü restoranı versus tatlıcısından da bahsedelim. New York Cafe kesinlikle. Orası yani içi çok Yasemin farklı bir yere gitmiş. Sana da öyle oldum. Ben girdiğimde böyle 1900'lerde sanki beni bir davete davet etmişler. Tabii üstümde kazak ve mont var. Hani şık giyinsem çok iyi olurmuş. Farklı bir dünyaya giriyormuşsunuz gibi. Böyle altın varak detayları çok fazla. Tavanlarda işte freskolar var. Yani içi çok güzeldi. Özellikle o alt kısmının tarafı bu dediğim o partiye girer gibi hissettiriyor kendini. Ama çok turistik. Tabii çok turist var. Biz bir ay önce rezervasyon yapmıştık gidebilmek için. Ama hani kesinlikle bence oraya gitmeniz gerekiyor.
Evet, zaten böyle ben girince kendimi ve opera binasına girmiş gibi hissediyorsunuz. Yani o kadar hani şık, varak, böyle kadife koltuklar, inanılmaz her yer altın işlemeler, işte çok değişik bir yer. Kesinlikle gitmişken must'lardan biri.
Evet. Orayı kesinlikle görmeniz lazım. Onun dışında ben şeyde yemiştim. Bir tane de işte bizim otelin yakınında bir bistroda yemiştim. Çok güzel bistrolar var ve hani hepsinin aslında yemekleri de çok keyifli. Zaten işte Schnitzel yine çok meşhur orada. Onu deneyebilirsiniz. Ama genelde rezervasyon gerekiyor restoranlara, onu söyleyelim.
Evet, çay kahve için böyle hamur işleri ve atıştırmalıklar için çok ünlü bir tane eski Gerbaud diye bir hatta kafe var. Orayı deneyebilirsiniz. Bir de akşam yemekleri için aslında tabii ki lokal yerlerde var ama hani Asya restoranları da çok var. Özellikle işte International Asya restoranlarından Buda Bar var, Nobu var. Eğer denemek isterseniz. Onun dışında 10X'i önereceğim. O-N-Y-X diye yazılıyor. Burası Budapest'in ilk Michelin yıldızlı restoranı. Hem ortamı çok güzel hem yemekleri çok güzel. Bir de son olarak biraz daha eğlenceli bir yemek tecrübesi isterseniz Rez Kakas Bistro var. Burada da ki bazı günler canlı müzik oluyor. Ortamı çok eğlenceli. Yemekleri çok güzel. Özellikle eti çok iyi. O yüzden de Rez Kakas Bistro'da bir akşam denemeniz için lokal yemekleri deneyebileceğiniz bir opsiyon olarak önerebiliriz.
Aynen. Biraz yemeklerden bahsetmişken gece hayatına da hemen girelim Buda tarafına geçmeden. Ruin Pub'lar çok meşhur Budapest'te de. Yasemin sen de biliyorsundur. Böyle Ruin Pub ne demek? Şöyle aslında durumu çok iyi olmayan eski binaları, işte savaştan vesaire işte darbe görmüş, bunları bara çevirmişler. Ve hepsinin iç dekorasyonu birbirinden çok daha farklı. İşte bazısı çok ilginç bir işte bahçeye gidiyor, bazısında böyle 5-6 farklı oda var, onların hepsinin yine dekorasyonu farklı. Ben bir şeyi öğrenebilirim, işte Simple Cuisette'e gitmiştik biz, zaten en ünlülerinden ama en yine turistik olan. Bazıları çok gitmeyin diyor, bazıları gidin diyor. Herkes için çok iyi olmayabilir ama yani farklıydı yani. O farklılık için ben çok keyif almıştım ama yine çok kalabalıktı. Yani o zaten bir tane cadde var, orada çok Ruin Pub var, bu Simple Cuisette'in olduğu. Orada hani yine gidip bir içki için durabilirsiniz. Aslında onun için güzel. Gitmişken denemeniz
bence
lazım.
Bence Budapest'in aynen unik özelliklerinden, yani başka yerlerde olmayan çok fazla özelliklerinden biri. Böyle kendinizi bir hurdacının içinde gibi hissediyorsunuz. Yani araba hurdacısı gibi bir hissiyat. Yani neon ışıklar var. Böyle sanki hani gerçekten bir tamircinin içinde gibi hissedebiliyorsunuz bu barlarda. Bence bir gece denemelik güzel bir opsiyon olabilir burası da.
Evet ama herkese göre herkese de değil
göre
diyelim.
Herkese göre değil, evet.
Aynen.
Buda o zaman Buda tarafına geçelim.
Evet. Buda tarafı biz sadece şeye gittik, hani bu Buda Castle ve işte oradaki şeyleri görmeye, atraksiyonları görmeye gittik. Biz yürüyerek direkt geçtik Yasemin. Cambridge'den geçtik o Four Seasons arkamızda kalarak. Yukarı çıkarken ya finiküler var ya da yürüyerek gidebiliyorsunuz. Biz yürüdük çünkü orada manzara da çok güzeldi. İşte orada fotoğraf da çekildik. Finikülerde de çok sıra vardı. Ama ikisini de tercih edebilirsiniz. Siz zaten böyle yukarı çıktığınızda bir tane kuş heykeli karşılıyor diyelim. O kuş heykelinden sonra da zaten artık işte o kale alanına girmiş oluyorsunuz.
Evet, zaten bölgede toplu taşıma dışında trafiğe, hani araba trafiği kesinlikle yok. Sadece orada çalışanlar ve işte turistlerin daha çok yaşadığı bir yer, yani gittiği bir yer. Burası çok, yani bana böyle tarih öncesi masalsı kentleri andırıyor. Çünkü Arnavut kaldırımları var. Burası bu arada UNESCO miraslar listesine alınmış. 3 tane de yapılması gereken şey var. Birinci Buda Kalesi, şimdi birazdan bahsederiz. İkinci Balıkçı Tabesi ve Matias Kilisesi olarak. Hani vaktiniz varsa bu üçünü de yapmanızı öneriyoruz. Buda Kalesi hakkında ne düşünmüştün Tayga?
Buda Kalesi güzeldi. Benim şey çok hoşuma gitti. Böyle askerlerin o değişim törenine denk gelmiştik biz tam Buda Kalesi'nin önünde. O hani o dönemin onu hala yaşatması bana çok güzel gelmişti. Ama büyük bayağı ya, sen çok yürümüştük. Yani içine doğru da girdik, evet. Şey yaptık. Buda Kalesi'ni bayağı etraflıca gezebiliyorsun.
Zaten Kraliyet Sarayı, yani o zamanlar Kraliyet ailesinin yaşadığı dönemdeki evleri ve kalesi olarak anılıyor. O yüzden de ihtişamlı ve büyük olması da zaten çok normal. Onun dışında bir de Aziz Matias.
Evet, 10-15 dakika sürüyor, tam onu söyleyecektim. Aziz Matias Church'e geliyorsunuz. Orası da çok ilginç bir kiliseydi Yasemin, sana da öyle geldi mi?
Evet, zaten hani Budapest'in en eski yapılarından biri, yani yaklaşık 700 yıllık çok farklı törenlere ev sahipliği yapmış bir yer. Değişik bir fun fact, 16. yüzyılda Türk istilasına uğramış bu kilise ve de cami olmuş. Bir zaman, bir dönem cami olarak halka açılmış ama ondan sonra tekrar tabii ki kilise olarak Budapest'in en ikonik yapıları arasına girmiş tekrar.
Aynen. Ama içinde zaten oryantalist böyle İslamik şeyleri de zaten görebiliyorsunuz.
Dokunmalar var.
Aynen. Dışında da biraz o hava var. Sonradan zaten çıktığınızda işte Balıkçı Tabyası var. Orası da işte zamanında zaten şehri korumak için de kullanılmış. Çok güzel, hani manzarası çok güzel zaten. Yani çok keyifli orası, orayı gezmek çok keyifli zaten. Balıkçı Tabyası'ndan yapılacak bir şey yok ama çok resim çeken var zaten oralarda. Daha çok turistik
bir de
yer.
Peşte'den bakılınca ki manzara da çok güzel burada. Hani sanki zaten bu balıkçı tabiyesi birazcık bana yine Disneyland'in o kulelerini andırıyor. Bu en ikonik binasındaki kuleleri andırıyor. Peşte'den baktığınızda çok güzel böyle sanki bir eğlence yerini andıran bir şeyi var, görünüşü var açıkçası.
Aynen. Yani Buda tarafına da sırf bunun için geçmeye değer aslında. Zaten yürüyerek çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz.
Bir tane daha aktivite var Buda tarafında. Geller Tamamı. Ya bu da aslında Türklerin etkisinin bir şey kanıtı ve şey olabilir. Geçmişten kalan bir mirası olabilir. Bu Otel Gellert diye bir ünlü otel var. Burada da gerçekten hamamları ve yüzme havuzuyla ünlenmiş burası. O yüzden tabii ki hani Türkiye'de hamam çok daha şu anda popüler ama oraya gitmişken böyle bir hamam da görmek isterseniz Gellert Hamamı'nı deneyebilirsiniz. Onun dışında dünyadaki en büyük 3. parlamento binası zaten her yerden görünüyor Budapeşte de. Onun dışında bir de şeyi önereceğim. Kahramanlar Meydanı diye bir alan var. Bu Andresi'den bahsetmedik aslında Tayga. Bir de Andresi'den bahsedelim.
Evet. Andresi çok güzel bir alışveriş caddesi. Çok lüks markalar var. Ve şey akşam ben gece özellikle oradan geçmekten çok keyif alıyorum. Çok güzel ışıklandırıyorlar gerçekten.
Andresi Bulvarı'nda bir de yürürken çok farklı zaten tarihi ikonik binalar da var. Altından da metro M1 hattı geçiyor. Bu da ilk metro hatlarından biri dünyadaki. Çok ikonik. O yüzden de orayı da gezebiliyorsunuz. Gitmişken böyle bir deneyimlemenizi öneriyorum. Andresi Bulvarı'ndan yürürken işte en sonunda da Kahramanlar Meydanı'na geliyorsunuz. Burada yapılabilecek çok eğlenceli bir aktivite var. Beers on Wheels diye bir şey. Yani böyle küçük bir bisiklet düşünün. Böyle 10-15 kişilik gruplar halinde bu bisiklete biniyorsunuz ve bir fıçı bira veriyorlar size, yaklaşık 30 litrelik bir bira. Müzik eşliğinde hem bu birayı içerek hem de işte Andresi Meydanı'nı gezerek, San Stefan Kilisesi'ne, Bazilikası'na da gidiyor. Böyle yerleri gezerek bir tur alıyorsunuz. Bence çok keyifli. Ön kayıtı web sitesinden yapıyorsunuz falan. Hani eğer böyle eğlenceli bir aktivite istiyorsanız şehri gezmek için Beers on Wheels da güzel bir opsiyon olabilir. Son olarak bir de Buda ve Peşte'nin ortasından Duban Nehri geçiyor dedik. Burada bir Margit Island var. Zaten küçük bir adacık göreceksiniz. Buraya da insanlar çoğu zaman böyle güzel yürüyüşler yapmak için çok güzel bir yürüyüş parkuru var. Gidiyorlar, koşuyorlar veya işte yürüyüş yapıyorlar. Eğer hiking veya yürüyüş merakınız varsa da Margit Island'a gidip burayı da görebilirsiniz. Buda ve Peşte'nin ortasında güzel bir ada.
Evet ama hani Budapeşte çok hızlı geziliyor anladın. Hani 3 gün yeter diyebilir miyiz Yasemin Budapeşte için?
Evet.
Aynen. Çok keyifli.
3 gün yeter. Evet kesinlikle. O zaman sorulara geçelim.
Tabii ki.
Taygacığım ben soruyorum.
Ha, sen sor. Tamam ben de hemen ne söyleyeyim.
Hadi ben soruyorum.
Bak. Tamam buyur.
Budapeşte denince aklına ilk ne geliyor?
Ay çok şey geliyor ama yemek olarak söyleyeyim. Chimney cake direkt hani aklıma geldi. Çok ondan bahsedince canım da çektiği için. Ama Osmanlı etkisi de geliyor aslında. Biraz çok hani bize çok ayrı olmayan bir kültür gibi de geliyor bilmiyorum.
Peki Budapeşte'nin en unutamadığın olayı yani başına gelen bu dönemde en unutamadığın olay nedir Budapeşte'deyken?
Budapeşte'deyken çok darbe aldığım için o kapının çarpması olabilir. Orada çünkü gün içinde de etkilerini hissettiğim için. Bazilika'nın kapısının üstüme kapanması diyebilirim.
Evet o talihsiz bir olay olmuş.
Aynen.
Peki Budapeşte ne zaman gidersin ya da ne zaman bir daha gidecek olsan yani hangi mevsim gitmek istersin?
Ya ben yüzbaşı pazarlarını çok sevdim. Zaten onun için gitmiştim. Oranın çok ünlü olduğunu bildiğim de için. Ben yine kışın herhalde o zamana gitmek isterim. Çünkü yazın da ek hani yapılacak çok bir şey yok. Hani kışın da gezebiliyorsunuz yine montlarınızla. O yüzden sanırım kışın daha tercih ederim.
Peki Buda mı Peşte mi? Yani hangi bölgeyi, hangi tarafı seçiyorsun?
Peşte daha genç geliyor bana. Bu da daha böyle hani yaşanabilir bir yer ama hani az kalsam Peşte tarafı kesinlikle. Peşte'de kalırdım.
Anladım. Çok güzel. O zaman çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz. Podcast dinle.